Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim ve terbiye metotlarından böyle misaller vererek, benzetmeler yaparak, teşbih ve temsillerle konuları anlatması, yani daha dikkat çekici olsun, daha kolay anlaşılsın diye o konuyu görüyoruz ve onu kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Bunun misaller üzerinde duruyoruz. Bir konuyu bir benzetmeyle anlatmak, bir teşbihle anlatmak muhatabı rahatlatır, onun düşünmesini sağlar, onun konuyu anlamasına yardımcı olur, onun ilgisini çeker. Bundan dolayıdır ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çok teşbihler vardır, benzetmeler vardır, temsili anlatımlar vardır, misaller vardır. Yüzlerce misaller verir yüce Rabbimiz bizi idrak edebilmemiz için ve rahat anlayabilmemiz için. Mesela Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerin cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmelerini anlatabilmek için yine böyle bir temsil metodunu kullandığını görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Değerli kıymetli kardeşlerim, dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bizi dünyada peki yüce Rabbimizi göremeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği gözlerimiz ve ona verdiği görme takatı yüce Rabbimizi görmeye kadir değil, kudreti değil. Ayet-i kerimelerde bunun en güzel misali Musa aleyhisselam, Allah'ın bir ulazim peygamberi Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak'la konuşuyor ve Kelimullah sıfatına da sahip. Cenab-ı Hak'la konuşurken o gelen ilahi vahiy, Allah'ın konuşması, Allah'ın onu gönlünde yaratmış olduğu o vahiy diyelim, konuşma öylesine Musa aleyhisselamı etkiliyor ki, öylesine hoşuna gidiyor ki, öylesine dünyevi hiçbir nimetten, lezzetten almadığı lezzeti tadı alıyor ki, şöyle düşünüyor tefsirlerin verdiği bilgiye göre, eğer Rabbimle yani bir şekilde konuşmak, onun kelamına muhatap olmak, insanın ruhuna bu kadar engin, tarifi imkansız lezzet verirse, acaba yüce Rabbimizin cemalini görmek, acaba onun nasıl bir doyumsuz zevki olur, doyumsuz lezzeti olur diye, bir manada o ilahi kelamın hazzıyla Cenab-ı Hakk'a erin Rabbi erini anzur ileyke, ya Rabbi bana kendini göster, sana bakayım dedi. Bu bir manevi şevk, manevi iştiyak, manevi Cenab-ı Hakk'ı görmeye Musa Aleyhisselam'ın ruhunda tutuşan bir aşk diyelim. Bir farklı muhabbet, çok yüksek derecede bir istek diyelim. Ama Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a قَالَ لَنْ تَرَانِ sen beni dünya gözü göremeyeceksin buyurdu. Eğer görmek istiyorsan şu karşı dağa bak, orada tecelli edeceğim. Dağ yerinde durursan benim dağa olan tecellimi göreceksin. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve karra Musa sayıka. Ama Cenab-ı Hak rivayetlere göre 70 bin perdenin arkasından iğne ucu kadar bir zatının nuruyla tecelli edince dağ diyor paramparça oldu. O tecelli karşısında dağ dayanamadı. Paramparça oldu ve Musa bayılıp yere düştü. Felemme efaka kâle subhaneke tübtü ileyke ve nevel müminin. Sonra Musa Aleyhisselam neden sonra aklı başına geldi, uyandı. Olan bütün hadisi şöyle bir zihninden geçirdi. Dedi ki ya Rabbi sana tövbe ediyorum, ben müminlerin ilkiyim. Yani bunu talep ederken kesinlikle böyle sana olan imanımda herhangi bir şüphem olduğu için falan değil, tamamen bir manevi bir talep, bir zevk olarak bunu talep etmişti. Dolayısıyla dünyada böyle. Yani eğer görme imkanı olsaydı belki o Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak belki efendim görebilirdi veya ona böyle bir lütufta bulunabilirdi. Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam çok yaklaştı Cenab-ı Hakk'a. Ayet-i Kerim'in ifadesiyle fekâne kâbe kavseyni ev edine, yani o yayın, okun fırlatıldığı yayın böyle oku fırlatmak üzere kavis haline getirip de arkadan iki ucu birbirine yakın olması halini Araplar kâbu kavseyn diye ifade ediyorlar. Bu kadar bir yakınlaşma, manevi bir yakınlaşma. Ama orada rivayetlerin çoğuna göre Cenab-ı Hakk'ın görme şeyi tecelli etmedi. Hatta Ayşe validemiz diyor ki efendim kim görür derse diyor yalan söylemiş olur. Olmadı gibi böyle orada da böyle ufak tefek bir yıkıntıları var. Yani hasılı şu, dünya gözüyle Cenab-ı Hak kendisini görmeyi bizim bu gözlerimize o takatı vermedi. Ama ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ı ahirette cennette görebileceğimiz yönünde işaretler vermektedir, bilgi vermektedir. Ehli sünnet ulemamız bu ayetleri böyle yorumlamaktadır. Bunların başında Kıyamet suresindeki 21-22. ayet-i kerimesindeki Estağfirullah vucuhun yevmeizin nadıratun ila rabbiha nazıra. O gün kıyamet günü cennette öyle yüzler vardır ki bunlar parlaktır. Yani müjdelendikleri, sahip oldukları nimetlerin sevinciyle hem gönülleri hem kalpleri hem ruhları fevkalade sevinçlidir, sururludur. Ve duydukları bu sevinç ve sururun da parlaklığı yüzlerine yansımıştır. Yani çok mutlu, fevkalade mutlu, fevkalade güzel, parlak yüzlüdürler onlar. Cennetlik çünkü. İlâ rabbihe nâzıra ve onlar o cennet nimetlerinin ötesinde aynı zamanda bir nimetle daha taltif olacaklardır. Bu nimette Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakmaktır. Ayet-i Kerime'yi böyle tefsir ediyorlar. Bizim Ehl-i Sünnet ulemamız neye göre tefsir ediyorlar? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şimdi bahsedeceğim hadislerine dayanarak. Yine Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak cennetten bahsediyor. Bizi Darüsselam'a davet ediyor. Ve orada müminlere hem cennet ötesinde daha büyük nimetleri olduğunu söylüyor. Estağfirullah. Vallahu yed'u ila Darüsselam. Allah ey insanlar sizleri Allah Darüsselam'a davet ediyor. Yani ebedi selamet yurduna davet ediyor. Yani orada artık bir daha ölüm yok. Orada işte bir virüs yok, bir efendim salgın yok, ihtiyalama yok, hastalık yok, hastane yok, hap yok, tansiyon yok, şeker yok, açlık yok, savaş yok, hiçbir şey yok. Yani orada yaşlılığı olmayan bir gençlik, yokluğu olmayan, yani tükenmesi mümkün olmayan büyük nimetler böyle. Şimdi dolayısıyla ona davet ediyor Cenab-ı Hak. Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Allah dilediği kullarını da doğru yola iletir. Hem de kul da bu iradesini bu istikamette kullanacak tabii. Oraya davet ediyor ve o Darüsselam'a layık misafirler olmaya bizi çağırıyor. Peşinden de lillezine ahsenul husne ve ziyade güzellik, iyilik yapanlara, yani inancıyla, amel-i salihleriyle iyi kullar, iyilik yapanlara el husna, yani güzellik vardır. Yani bütün güzellikleri cennet. Bütün haşmetiyle cennet ve nimetleri. Ve ziyadetun, ve bir de ziyade var. Ziyade var. Peki efendim ziyade nedir? Ziyade Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsiriyle buradaki ziyade de cennet nimetleri içire, onun ötesinde Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermektir. İşte bu tür ayet-i kerimeler bize Cenab-ı Hakk'ın görüleceği işaret etmekte. Efendimiz Aleyhisselam da bu ayet-i kerimeleri Cenab-ı Hakk'ı görmek olarak da tefsir etmektedir. İşte peki ne şekilde göreceğiz? İşte Bu cennetteki gaybi bir durum, yani cennetin ahvalini tam biz bilemiyoruz ne şekilde tecelli edecek. Cenab-ı Hakk'ı görmekte o daha böyle bir gaybi bir nitelik arz ediyor. İşte sevgili Peygamberimiz orada o nazarın ve görmenin ne şekilde olacağını bir temsille bize anlatıyor. Şöyle diyor, Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir gece Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunuyorduk. Dolunay'a baktıktan sonra, yani ayın 14'üydü, parlak bir geceydi ve ay da dolunay şeklindeydi. Fevkalade parlak bir halde gökyüzünde parıldıyordu. Ve bir müddet o aya baktıktan sonra döndü bize. Şu ayı hiçbir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de aynı şekilde ayan beyan göreceksiniz. Buhari Müslim. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte müminlerin ahirette Allah Teala'yı rahat bir şekilde göreceklerini anlatmaktadır. Ashab-ı kiramın acaba orada Rabbimizi net bir şekilde görebilecek miyiz diye endişeye kapılmalarını önlemek üzere onlara bir misal vermiş. Berrak bir gecede dolunayı görebilmek için insanların ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar birbirini itip kalkmadıkları ve sıkışıp üst üste yığılmadıkları gibi Cenab-ı Hakk'ı da kıyamette böylece göreceklerini bildirmiştir. Yani o dolunay gece berrak olursa, yani bulutsuz olursa, dolunay olduğu zaman dünyanın her tarafında insanlar birbirinin üzerine çıkmadan, bir böyle bir kalabalık olmadan, birbirlerini ezmeden, itip kalkmadan ne yaparız? Hepimiz bulunduğumuz yerde kafamızı şöyle o aya doğru, bedre doğru çevirdiğimiz zaman rahatla görürüz. Yani onun hem de güzelliğini de rahat izleme imkanımız olur. Yani dünyada işte bazı böyle kalabalıkların katıldığı şeylerde diyelim ki programlarda bakıyorsun birisi sahneye çıkıyor. İşte insanlar onu görmeye çalışıyorlar. Bir salonsa işte efendim onu gösterebilmek için salona göre dizayn edilmeye falan çalışıyor. Çok kalabalık olduğumu insanlar birbirinin önüne geçiyorlar, göremiyorlar. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği bu misal cennette müminlerin Cenab-ı Hakk'ın nazarını ne kadar kolaylıkla, rahatlıkla, berrak bir şekilde itişip kakışmadan net bir şekilde görebileceklerini bize göstermiş oluyorlar. Ama yine Tevhid-i Şerif'te bir mecazi ifade devam ediyor. Yani haşa Cenab-ı Hak efendim ay gibi orada ortaya çıkacak gibi veya ay gibi olacak gibi bir mana anlamamak lazım burada. Yani onun mahiyetini Rabbimiz bilir. Ne şekilde edeceğini o kendisi bilir. Ama Rabbimiz tecelli ettiği zaman orada Yüce Rabbimizin cemaline bakmanın, görmenin mümin için bir zorluk teşkil etmeyeceği, kolaylıkla görebileceğimizi hadis-i şerif bize bu misalle anlatmış olmaktadır. Yine kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz, bakınız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam bizleri tevbe etmeye, istiğfar etmeye, teşvik etme açısından ve tevbe ve istiğfarın Cenab-ı Hakk'ı razı eden, hoşnut eden bir ne güzel bir amel olduğunu, eylem olduğunu bize gösterme açısından bunu bir misalle anlatıyor. Yani maruf bir misal ama gerçekten bunu okuduğumuz zaman hemen tevbe istiğfara sarılasımız geliyor. Tevbe istiğfarı dilimizden bırakmayasımız geliyor. Şöyle bir teşbihte bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam. Herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk. Bir kul tevbe ettiğin zaman, istiğfar ettiği zaman Cenab-ı Hak ne kadar memnun oluyor. Ne kadar hoşnut oluyor. Bu diyor efendim şöyle bir misalle anlatılabilir. Issız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine yatan, derken yanına devesinin geldiğini görerek yollara yapışan ve aşırı derecede sevincinden dolayı şaşırıp ne söylediğini bilemeyerek, Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Yani bu kulun sevincini düşünmek lazım. Yani hayati bir şey. O devesi, devesinin üzerindeki yiyecekleri, suyu, yani o çölde yaşaması için ve ilerleyebilmesi için her bakımdan deve ve üzerindekiler Onun için hayatı bir önem arz ediyor ve bunu kaybediyor insan. Kaybediyor. Kaybettiği zamanki duymuş olduğu üzüntüyü ve ümitsizliği düşünelim. Yani adeta neredeyse yani ölüm çok yakın bir noktaya gelmiş oluyor. Çünkü bütün ihtiyaçları o devrin üzerinde ve tekrar bulduğu zamanki de sevincini düşünelim. Hadis-i şerif Allah Teala'nın sonsuz merhametini çarpıcı bir temsille ortaya koymakta. Günah kirliliği kararan ve daralan gönülleri bağışlanma ümidiyle rahatlatmaktadır. Hadiste geçen Allah Teala'nın memnuniyeti, hoşnutluğu, sevinmesi gibi ifadeler mecazi sözlerdir. Bu gibi ifadelerle Allah Teala'nın kulundan razı olduğu ve onun isteğini hemen yerine getireceği anlatılmaktadır. Buradan öğrendiğimize göre insan bir günah işlediği zaman şeytanın eline düşer. Şeytanın eline düşen kimse ise çölde devesini kaybeden adam gibi helak olmak üzeredir. Fakat Allah Teala'ya yönelip tövbe ve istiğfar ettiği zaman şeytan elinden kurtulur, Cenab-ı Hakk'ın affını, merhametini kazanır. Bu da çok güzel bir benzetme olmuş. Yani günaha düşen insanın şeytanın eline düşmesi adeta insanın her şeyini kaybetmesi gibi, ama tövbe edip de şeytan elinden kurtulup Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınması da adeta her şeyini bulmuş gibi. Onun için belki şu sözü hatırlamak gerekecektir. Diyor ki seni bulan, ya Cenab-ı Hakk'ın rızasını kastederek, sevgisini kastederek, seni bulan neyi kaybetmiştir ki? Yani eğer bir kul Cenab-ı Hakk'ı bulduysa, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazandıysa, hoşnutluğunu kazandıysa, rahmi kazandıysa, artık efendim o neyi kaybetmiştir ki? Bütün her şeyi kaybetse o insanın yani kaybedeceği bir şey yok. Bulabileceği en büyük şeyi bulmuştur çünkü. Bir onun devamı cümlede şöyle: seni kaybeden neyi bulmuştur ki? Eğer bir insan Rabbini kaybettiyse, onun rızasını kaybettiyse, Rabbini unuttuysa, bütün dünyalar o insan olacak olsa artık onun hiçbir anlamı, hiçbir faydası yoktur. Dolayısıyla tövbe edip, istiğfar edip Cenab-ı Hakk'a dönen kul ne yapmış oluyor? Pek çok şeyi tekrar elde etmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada sevgili Peygamber Efendimizin bir diğer teşbihini nakletmek istiyorum. Bu da Kur'an-ı Kerim okumakla alakalı bir benzetmesidir. Ve bizim de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de olan münasebetlerimizi, ilişkilerimizi hem bir kontrol etme, muhasebesini yapma, hem de geliştirme, teşvik etme açısından da bu hadis-i şerif çok önemlidir. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz: Kur'an okuyan mümin, güzel Kur'an-ı Kerim'i tertille, tecvidle, tefekkürle okuyan mümin, portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Portakalın hem kokusu da hoştur, tadı da güzeldir, görünümü de güzeldir. Her şeyiyle insanın hoşuna giden bir meyvedir. İşte eğer diyor bir mümin diyor Kur'an-ı Kerim'i dikkatlice okursa, hem kıraatiyle, tecvidiyle, tertiliyle hem de tefekkürüyle okursa, böyle dört dörtlük insana huzur veren bir güzel, hoş kokulu, hoş tatlı bir insan haline gelir. Ve gerçek manada Kur'an-ı Kerim okumak bir mümini bu noktaya getirir. Yani olgunlaştırır ve kemal basamaklarında onu yükseltir, tırmandırır. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir, kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Mümindir çünkü. Yani Kur'an-ı Kerim okumuyor ama mümindir, namazını kılıyordur. Yine imanı vardır, en azından günahları terk etmiştir. Bunun kokusu olmasa bile tadı güzeldir diyor sevgili Peygamberimiz. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir, kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir, kokusu yoktur ve tadı da acıdır. Buhari, Müslim. Kur'an-ı Kerim'in insanların hem gönüllerine ve hislerine hem de zahiri amellerine olan tesiri bu örnekte çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. Yani Kur'an'dan bol nasip alan kimseler müminler, nasibi olmayanlar ise münafıklardır. Bazılarının sadece dış görünümlerine bakarak Kur'an'ın tesiri altında kaldıklarına hükmedilir. Oysa iç dünyalarına Kur'an'ın hiçbir tesiri yoktur. Kur'an okudukları görülür fakat okudukları Kur'an'a hayattan hiç yer vermezler. Bu sınıfı teşkil edenler riya ve gösteriş ehli olan kendilerinden de nifak belirtisi bulunan kimselerdir. Bir kısım insanlar da bunun aksinedir. Kur'an okuduklarını görmeyiz. Gerçekten okumayı bilmezler. Fakat iç dünyalarında ve yaşayışlarında Kur'an-ı Kerim'in tesiri hemen fark edilir. Kur'an'a ve emirlerine karşı son derece saygılı ve hassastırlar. Bunlar da Kur'an okumayan, okuyamayan fakat öğretildikleri ve eğitildikleri nispetle İslami hayat tarzı edinmiş müminlerdir. Onlara düşen en önemli vazife hangi yaşta olurlarsa olsunlar buldukları ilk fırsatta Kur'an okumayı öğrenmektir. İşte sevgili Peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kullandığı talim metotlarından biri de teşbih ve temsillerle birlikte mukayeseli anlatımlar bunu kullanmaktadır. Efendimiz mukayese kıyas kelimesinden gelir ve ölçme, karşılaştırma, nispet gibi manalar ifade eder. Mukayeseli anlatımlarda meselelerin zıtlarıyla ortaya konulması konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Zira insan idraki eşyayı ancak zıtlarıyla kavrar, karanlık olmasa aydınlığı, gece olmasa gündüzü, şer olmasa hayrı, zulüm olmasa adalet ve merhameti anlamak zorlaşır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz de bazı konuları tıpkı benzetme, teşbih, temsil olduğu gibi böyle birbiriyle kıyaslayarak anlatırdı. Bunlardan bir misalle bugünkü programımızı tamamlayalım inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Cüheyne kabilesinden bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelerek annem hac yapmayı adamıştı. Ancak buna imkan bulamadan vefat etti. Onun yerine hac etsem olur mu ya Resulallah? Fahri Kainat Efendimiz evet onun yerine hac yap. Söyle bana annenin birine borcu olsaydı onu ödemeyecek miydin buyurdu. Şimdi sevgili Peygamberimiz bu kadıncağıza annenin hac yapmasını söylüyor. Söyledikten sonra da yani onun verdiği bilgiyi iyice zihnine yerleşsin diye bir mukayese yaparak onu tekrar izah ediyor. Diyor ki evet onun yerine hac yap. Söyle bana annenin birine borcu olsaydı öldü gitti borç bıraktı. Sen bu efendim borcu ödemeyecek miydin? Tabii ki ödemen lazım. Kadın evet deyince Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın hakkını ifa edin. Zira Allah kendisine verilen ahde vefa gösterilmesine herkesten daha layıktır buyurdu. Efendimiz burada manevi borcu dünyada insan arasında geçerli olan maddi borçla mukayese ederek onun da mutlaka ödenmesi gerektiğini bildirmiş. Böylece soruyu soran hanım sahibinin meseleyi daha kolay anlamasını, ikna olmasını sağlamıştır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde de memleketini terk eden ile günahları terk edeni karşılaştırmak üzere şöyle buyurmuştur. Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edip onlardan uzaklaşan kimsedir. Hatta Mekke fethedilince Efendimiz Aleyhisselam la hicrete ba'del fethi artık Mekke fethinden sonra artık hicret kalmamıştır. Yani o kendi dönemindeki asr-ı saadetteki müminleri ilgilendiren yönüyle bunu beyan ediyor. Artık diyor efendim el muhaciru men hacera amma nehahullah. Bundan sonra muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Onlardan terk eden kimsedir diye tarif ediyor. Ve yine işte bu hadis-i şerifi bu. Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeyi terk edip onlara uzaklaşan kimsedir. Burada bir tabi mukayese var. Normalde hicret bir insanın Allah için, Allah'ın dini yaşamak için bulunduğu yeri, oradaki evini, barkını, imkanlarını terk edip gitmesi anlamında. Ama Allah'ın yasaklarını terk etmenin de en az o kadar ehemmiyetli olduğunu Efendimiz böyle bir kıyasla mukayese anlatmış olmaktadır. Cenab-ı Hak hem yapacağımız eğitim öğretim faaliyetlerinde böyle Efendimizin kullandığı teşbihtir, temsildir, mukayesedir bunları kullanabilmeyi hem de Efendimizin yaptığı bu anlatımlardan istifade ederek gerçek hakkaniyette davranan, işte gerçek muhacir olan kullarına olabilmeyi bize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.